Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Esvan 1402, Hicri Kameri 3 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 14 Mart 2024 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Türkiye-Suriye ilişkileri üzerine siyasi analist Sayın Teymur Kuliyev ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, daha iyi yaşamak için ve gençlik gevheri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Bu akşamki yayınımızda ben Susan Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani,
sizlere haberleri sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. İran Cumhurbaşkanı'ndan bilim ve teknoloji alanında ilerlemeye vurgu. Kaçırılan gemiyi kurtarma provası 2024 Deniz Güvenlik Kuşağı tatbikatında yapıldı. Hamenei.ir'ın yeni Instagram sayfası faaliyete başladı. Gazze Savaşı'nın 160. gününde işgalci rejim bölgenin çeşitli noktalarını bombaladı. Siyonist rejim Lübnan'ın güneyini yine bombaladı. Ve Seyyid Hasan Nasrullah, Filistin direnişinin bekası İsrail'in stratejik başarısızlığını gösterdi dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, bilim ve teknolojiyi İslami İran'ı geride tutmak için düşmanların imrendiği alanlardan biri olarak değerlendirdi ve bu alanda ilerlemenin altını çizdi. İRİB Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i çarşamba günü hocalar ve elitlerden oluşan bir grup toplantısında yaptığı konuşmada ülkenin bilimsel düzeyini koruma ve geliştirme ihtiyacını vurgularken hocalar ve elitlere bu konuda tavsiyelerde bulunup sorun ve engellerle karşı karşıya kaldıklarında kolayca sahayı terk etmemeleri gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i, İran'ın özellikle bilim alanında ilerlemesini hızlandırmak için tüm sorumlu kişi ve kurumların yenilikçi ve çığır açıcı girişimlerde bulunmaları gerektiğini sözlerine ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantıda hazır bulunan elitler arasında son yıllarda batılı ülkelerden İran'a dönerek bilimsel ve bilgiye dayalı faaliyetlerini sürdüren İranlı elitler yer aldı.
İran, Rusya ve Çin Deniz Kuvvetleri'nin salı günü itibarıyla başlayan 2024 Deniz Güvenlik Kuşağı adlı ortak tatbikatın devamında korsanlar tarafından kaçırılan gemiyi kurtarma provası yapıldı. İran, Rusya ve Çin Deniz Kuvvetleri'nin salı günü itibariyle başlayan 2024 Deniz Güvenlik Kemeri adlı ortak tatbikatı devam ediyor. İran ordusu Deniz Kuvvetleri Operasyonları Başkan Yardımcısı Tuamiral Mustafa Taceddin'i kaçırılan ticari gemiye düzenlenen kurtarma operasyonu senaryosu üzerine tatbikat yapıldığını belirtti. 3 ülkeden 20'den fazla savaş gemisi, muharebe botları ve destek vasıtasının katıldığı tatbikatta Rusya Deniz Kuvvetleri'ne Slava sınıfı Varyag kruvazeri öncülük ediyor. Bugün sona ereceği tatbikatın yapılmasının amacı bölgedeki güvenliği sağlamak, katılımcı ülkeler arasında çok taraflı işbirliğini genişletmek, bu ülkelerin iyi niyetini göstermek, deniz güvenliğini ortaklaşa desteklemek ve uluslararası bir denizcilik topluluğu yaratmak olduğu belirtildi. Tuamiral Taceddin'i bu tatbikatın İran, Çin ve Rusya'nın katılımıyla gerçekleştirilecek 4. ortak tatbikat olduğunu ve gelecekte de devam edeceğini açıklamıştı.
Ayetullah Hamenei'nin eserlerini koruma ve yayınlama dairesi sitesi hamenei.ir'ın yeni Instagram sayfası açıldı. Bu gelen 19 Şubat'ında Meta şirketi hamenei.ir'ın 5 milyon 100 binden fazla takipçisi olan Instagram sayfasını önceden hiçbir uyarıda bulunmaksızın engelledi. hamenei.ir'ın Farsça Instagram kullanıcı hesabı Mescid-i Aksa Tufanı operasyonunun başlamasından bu yana dünyanın her yerinde 100 milyondan fazla görüntülemeye sahip olmuş ve 12 yıllık operasyon boyunca bu hesapta 9 binden fazla makale yayınlanmış ve 100'den fazla makale yayınlanmıştır ve takipçilerinden de 18 milyon yorum almıştı. Uluslararası medyanın açıklamasına göre Instagram bu yasa dışı eyleme bu sayfanın son aylarda mazlum Filistin milletini savunmak için sürekli ve çok etkili bir şekilde desteklemesi ve Siyonist rejimin destekçilerinin siyasi baskısı altında yapması nedeniyle gerçekleştirmiştir. Hamenei.ir medyası Instagram'ın mesleki kural ve ilkeleriyle ifade özgürlüğünü ihlal etmesinin ardından Meta şirketine resmi bir protesto gönderdi ve bu şirket şu ana kadar olağan dışı eylemine yanıt vermeyi reddetti. Farklı ülkelerde İslam İnkılabı rehberiyle ilgilenen kişilerin çok sayıda ve yaygın talepleri doğrultusunda Ayetullah Hamenei'nin eserlerini koruma ve yayınlama dairesine medya sorumluluğuna dayanarak hamenei.ir'ın hamenei_irfa adresinde yeni sosyal medya hesabı açıldı.
Filistin Şaab Haber Ajansı'nın haberine göre Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırıları Perşembe günü de devam etti. Rejim savaşçıları Gazze'nin merkezindeki El Burej kampındaki bir evi bombaladı. Bunun sonucunda 9 Filistinli şehit olurken çok sayıda Filistinli de yaralandı. Edinilen bilgiye göre Siyonist rejimin topçuları Gazze şeridinin güney ve kuzeyindeki Rafah ve Beyt Hanun'un kuzeydoğu bölgelerini bombaladı. Siyonist rejimin Gazze'de El Nusirat kampı, Şeyh Nasır bölgesi ve Han Yunus'un doğu bölgeleriyle merkezdeki Cebaliya kampının doğusu, güneyi ve kuzeyine yönelik hava saldırıları sonucu çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı. Bu habere göre Siyonist işgalciler Gazze'nin güneyinde Falka kuvvette şehit cenazelerinin kaldırılmasını engelledi. Bu kapsamda Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin işgalci güçlerinin Gazze şeridinde son 24 saat içinde 7 suç ve yeni operasyonlar gerçekleştirdiğini, bunun sonucunda 69 kişinin şehit olduğunu, 110 kişinin de yaralandığını aktardı. Siyonist rejimin aralarında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin de bulunduğu bazı batılı ülkelerin suç ortaklığıyla sürdürdüğü savaşın gölgesinde Gazze şeridindeki insani durum son derece kritik ve Tel Aviv bu bölgeye yardım girmesine izin vermiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Gazze'deki son istatistiklerine göre Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridinde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31.341 Filistinli şehit oldu, 73.134 kişi de yaralandı.
İşgalci rejimi İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik yeni saldırılarında bu ülkenin topraklarındaki bazı noktaları hedef aldı. işgalci rejime ait olan savaş uçakları dün gece Lübnan'ın güneyindeki El Lebune kasabasını hedef aldı. Siyonist rejim ordusu dün yaptığı açıklamada işgalci rejime ait savaş uçaklarından Lübnan'ın güneyindeki Mis Cebel ve Ayta Şah bölgelerinde Hizbullah'ın askeri tesislerine hedef aldığını duyurdu. Lübnan Hizbullah'ı da soykırım yapan İsrail'in saldırılarına yanıt olarak işgal altındaki toprakların kuzeyindeki işgalci rejimin 3 üssünü top ve füze atışları ile hedef aldı. Hizbullah yaptığı açıklamada direnişçilerin Zebedin, Hanita ve Roysat el-İlm üslerine füze ile hedef aldığını vurguladı.
Lübnan Hizbullah'ı Genel Sekreteri işgalcilere karşı savaşta Filistin direnişinin Mescid-i Aksa Tufan Operasyonu'nun 6. ayındaki büyük başarılarına değinerek kıdemli Siyonist analistler stratejik başarısızlıklarını kabul ediyorlar ifadesini kullandı. Direniş ekseninin tüm Filistinli gruplar ve Hamas liderliğinin yanında olduğunu vurgulayan Seyit Hasan Nasrullah, 6 ay süren savaşın ardından şu anda Netanyahu'nun Gazze'nin derinliklerinde hiçbir başarı elde edemediğini ve bunun için aşağılanmış bir biçimde Rafah'a saldırmaması halinde savaşı kaybetmiş olacağını ileri sürdüğünü vurguladı. Nasrullah Netanyahu'ya hitaben şöyle devam etti. Rafah'a da saldırsanız bile savaşı kaybedersiniz ve Hamas'ı da direnişi de yok edemezsiniz. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri ayrıca Yemen'in direniş cephesinin desteği ve bunun Gazze'deki Filistin direnişine destek vermenin büyük sonuçlarına ve bereketlerine işaretle Yemenlilerin İsrail ekonomisini felce uğrattığını belirtti. Bölgedeki direniş grupları Siyonist rejimin Gazze'de işlediği korkunç suçların ardından son birkaç ayda mazlum Filistin halkına destek verdi. İsrail rejimi 7 Ekim 2023'ten bu yana basılı ülkelerin tam desteğiyle Gazze şeridinde ve Ürdün Nehri'nin batı şeriasında savunmasız ve mazlum Filistin halkına karşı büyük bir katliam başlatmıştır. Son raporlara göre Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarında 31 binden fazla Filistinli şehit oldu, 72 binden fazla Filistinli ise yaralandı.
Avrupa Birliği ve 5 ülke daha Gazze'deki Filistinlilere insani yardımların gönderilmesini istedi. Defalarca Siyonist rejim ve cinayetlerini açık şekilde destekleyen batılı ülkeler, Gazze'deki soykırımın son bulması için hiçbir çaba göstermeden savunmasız bu bölge sakinlerine insan yardımların gönderilmesi için yeni koridorların açılması zaruretinden söz ederek bu tür eylemlerle kaybettikleri prestiji de onarmaya çalışıyorlar. Avrupa Komisyonu ise Kıbrıs, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar dün gece ortak bir açıklama yaparak Avrupa Kriz Yönetimi Komiseri ve 5 ülkenin daha Dışişleri Bakanları arasında gerçekleşen görüşmeye temasla yeni koridorların açılması ve kurtarıcı insani yardımların daha fazla sevkiyatının kolaylaştırılması doğrultusunda gümrük kısıtlamalarının hafifletilmesine vurgu yaptılar. Avrupalı, Amerikalı ve Arap yetkililer ayrıca Kıbrıs üzerinden Gazze'ye deniz koridorunun açılmasını ele aldılar. Bu arada Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabı üzerinden Kıbrıs adasından Gazze'ye insani yardım gönderme girişimiyle ilgili açıklamada bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, koridor genişletilmiş karayollara da dahil olmak üzere tüm güzergahlardan Gazze'ye yardım akışını artırmaya yönelik sürekli çabanın bir parçası olmalıdır. Şu anda günde en az 500 tır veya eş değer yardımın girişine ihtiyaç var ifadelerine kullandı.
Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İlker Duran'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada bir polis memuru hayatını kaybetmiş, ikisi polis memuru, 3 kişi yaralanmıştı. Kazada yaralanan bir polis daha hayatını kaybetti. Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İlker Duran'ın Şırnak Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kur'an-ı Kerim yorumcusuna göre ilahi gelenek insanın bu dünyada ölümsüz olmadığı yönündedir. Kur'an-ı Kerim yorumcusu Profesör Muhammed Ali Ensari'ye göre Allah Kur'an-ı Kerim'in 21. suresinin 35. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Her nefis mutlaka ölümü tatacaktır. Biz sizi gerçek değerinizi ortaya çıkarmak için şer ile hayırla da imtihan ediyoruz. Sonunda zaten bize döneceksiniz. Bu ayetten çıkarılabilecek noktalar şunlardır. 35. ayet istisnasız tüm nefisler için genel ölüm kuralını belirtiyor. Genel ölüm yasasından bahsettikten sonra şu soru ortaya çıkıyor. Bu istikrarsız yaşamın amacı nedir ve ne işe yarar? Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyuruluyor. Sizi kötülüklerle de hayırlarla da imtihan edeceğiz ve bize döndürüleceksiniz. Aslında Kur'an'ın cevabı şu. Asıl yeriniz bu dünya değil, başka bir yer. Buraya sadece sınav için geliyorsunuz. Sınavı tamamlayıp gerekli evrimi kazandıktan sonra asıl yerinize yani ahirete gideceksiniz.
Yaklaşık 10 yıldır Çin'de İranlı bir hava yolu şirketinde çalışan Cecilia şöyle diyor. İran'a her gidişimde bir süreliğine İran'ı özlüyorum. O, Çinlilerin İran hakkında çok az şey bildiğini, Çince'de de İran hakkında çok az bilginin bulunduğunu söylüyor. Bu kez Çin'den bir grup, seyahat ve turizm enfluenseri ile İran'a gelen ve İpek yolu üzerinde seyahat eden Cecilia, heyecanla Semnan ilindeki Hartoran'da İran çitalarını görme deneyimini anlatıyor ve Tahran'da öğle yemeğini yedikten sonra şöyle diyor. Bu yolculukta her gün bir şekilde şaşırdık. İran halkının samimiyetini ve misafirperverliğini kalbimizin derinliklerinden hissettik. Bu yüzden döndüğümde özlüyorum. İpek yolu üzerinde seyahat eden Cecilia grubundan önce Çinli influencerlerden iki grup daha İran'a geldi. Bu gruplardan biri tarihi şehirleri görmüş, diğer grup ise İran'ın farklı sıcaklıklardaki doğasını deneyimlemiştir. Dördüncü grupta yolda bir yiyecek için İran'a gitmeye hazırlanıyor. Çinli influencerler arasında gazeteciler, tarihçiler ve hatta modeller yer alıyor. Aralarında bekar kadınlar ve genç çiftler de vardı. Bazıları İran'ı Abbas Kiarostami filmleri ve Keyhan Kelhor'un müziğinin etkisi altında görmek istiyordu. İran'a gelen dört grubun yaş ortalaması 25 ila 40 arasındaydı. Eni İpek Yolu grubuyla İran'a seyahat eden, kendi başına bir tur tasarlayan, profesyonel olarak tenis oynayan ve 45 ülkeyi ziyaret ederek İran'a ilk kez gelen bu 20 Çinli influencerden biri. İran gezisinin öyküsünü şöyle anlatıyor. İran'a seyahat etmek için 4 projenin önerildiğini ve bunlardan birini seçme yetkisine sahip olduğumu duyunca İpek yolunu İran'da görmek isterim. Bu yolun İran ile Çin arasında yakın bir ilişki kuracağını düşünüyorum. Tahran havaalanında karşılandıklarında ve Meşhed'de uğurlanırken kendilerine verilen güller en iyi bir ölçüde etkilemiş. O şöyle diyor. İranlıların misafirperverliği bizim için kanıtlanmıştır. Eni'nin Çin'in sanal ağlarında yaklaşık 1,5 milyon takipçisi var ve Çin'deki birçok tenis oyuncusu onu takip ediyor. İpek yolu hakkında bilgi yayımladığında Çin'in Shenzhen kentindeki birkaç kişinin ondan bir gezi planlamasını istediğini açıklıyor. Onlar için İpek yolu anneyi ve yol arkadaşlarını heyecanlandırıyor ve şöyle diyor. Tarihte yürümek gibiydi. Farklı insanlarla tanıştık ve büyüleyiciydi. Çin'in Shenzhen şehrinde yaşayan ve Çin sosyal ağlarında 1,5 milyondan fazla takipçisi bulunan Edward şunları söylüyor. İran'ın tarihi şehirlerine çok benzeyen tarihi bir şehirde yaşıyorum. Bu yüzden bu ülkeye geldiğimde evimi özlemedim ve vatan hasreti çekmedim. İranlıların misafirperverliği onun için ilgi çekici olmuştur. İran'a gelen 20 Çinli fenomenden biri olan Morphe'nin bu ağlarda toplam 5 milyon takipçisi var. Pekin'de yaşıyor ve İran'a gitmeye karar verdiğinde ailesi ve arkadaşları endişelendiler. İran'da bir savaş olduğunu düşündüler ve Morphe'ye seyahat etmek için başka bir ülke seçmesini önerdiler. Morphe diyor ki, yolculuk öncesinde elimde belirsiz bilgiler vardı ve şapka takabilir miyim, eşarp takmam gerekiyor mu bilmiyordum. İran'a geldiğimde İranlı kadınların başörtülü olmalarına rağmen giyimlerini ilginç buldum. Hatta Gelecekteki gezilerimizde giyeceğimiz kıyafetler için bir fikir haline geldi. Bu gezi sırasında İran'ın başka bir versiyonunu gördüm, paylaştığım içeriklerle arkadaşlarımdan güzel tepkiler aldım. Ve artık pek çok takipçim İran'a nasıl seyahat edilir, maliyetler ve oteller hakkında sorular soruyor. 6 yıl önce İran'a gelen ve İsfahan, Şiraz, Yezd gibi tarihi şehirleri gören grubun bir diğer üyesi de bu konuşmalara devam ederek İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesi Meşhed'de gördükleri rengarenk ve çiçekli çadırların onlara çekici geliyor ve kadınları daha güzel kılıyor. O diyor, İranlı kadınların sadece güzel bir yüzü değil, aynı zamanda güzel bir kalbi ve iç güzelliği de var. Meşhed'den turkuaz yüzük alıp alan bu grubun bir diğer genç çifti ise İran'a dönüp Meşhed'i bir kez daha görmek istiyor. Onlara göre bu şehrin atmosferi manevi, çekici ve hoştu. İran'da et suyu yemekten hoşlanan Yoyo, telefonuna tercüman yükleyerek sokaktaki İranlılarla iletişim kurabildi. Onun ve eşinin eleştirilerinden biri şudur ki Çince hiçbir içeriğin olmamasıdır. Bunun için onlara bu seyahatte İngilizce bilen Çinli bir rehber eşlik ediyor. Yoyo, İran'da alışveriş yapmaktan keyif almış ve arkadaşlarına bu deneyimi yaşamalarını önermiştir. Safran, gül özü ve İran siyah çayı Çinli influencer grubunun satın aldıkları ürünlerdendi. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Amerika'nın İran'a karşı ulusal acil durumu uzatması ve İran ile düşmanlığın sürmesi başlığı altında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Salı günü İran ile ilgili ulusal acil durum kararını bir sene daha uzattı. Biden'in ifadesine göre 12.957 sayılı kararname uyarınca İran'a yönelik acil durum kararı bir sene daha uzatılacak. Bu durum ilk olarak 28 yıl önce duyurulmuştu. Bu karara göre Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları devam edecektir. Biden geçtiğimiz sene 4 Mart Cuma günü yayınlanan bir açıklamada 15 Mart 2022'den sonra bir yıl daha İran'a karşı ulusal acil durum ilan etmişti. Bill Clinton, İslam Cumhuriyeti'ne terörizmi desteklemek, Batı Asya'daki barış sürecini bozmak ve nükleer silah aramakla suçlayarak İran'a karşı ulusal acil durum ilan etmişti. Bu kararname o zamanlar ilk önce ticari işbirliğini hedef aldı ve İran'ın petrol ve gaz sektörüne yatırımı yasakladı ve yasak daha sonra da İran ile her türlü ticari ilişkiyi kapsayacak şekilde genişletildi. Bu başkanlık talimatı her yıl 15 Mart öncesi 90 gün içerisinde uzatılması gerekiyor. Aksi takdirde otomatikman ortadan kalkar. O zamandan beri tüm Amerika Birleşik Devletleri başkanları İran'a karşı 12.957 sayılı kararnameyi her yıl yenilediler ve uzattılar. İran'a yönelik ulusal acil durum başkanlık kararı, Amerika'nın İran'a yönelik sert yaptırımlarının çoğunun temelini oluşturuyor ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na İran'ın mal ve mal varlıklarına el koyma yetkisi de veriyor. Kimin Beyaz Saray yetkililerinin belirttiğine göre bu ulusal acil durum kararının ardından açıklanan bazı başkanlık kararları kapsamlı ortak eylem planının hayata geçirilmesinin ardından kaldırıldı. Ancak Amerikan başkanları her yıl genel bir şekilde bu başkanlık kararını uzatmakta ve İran'a yönelik genel yaptırımları korumaktadır. Sonuç itibariyle Biden yönetiminin bir kez daha İran'a karşı ulusal acil durum kararını uzatması, Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmanlık ve husumetinin devam ettiğini gösteriyor. Amerika, geçtiğimiz 40 senede İran İslam Cumhuriyeti'ne en ağır yaptırımları uygulamak, askeri tehditte bulunmak, psikolojik savaş ve diplomatik kampanya yürütmek gibi çeşitli şekillerde tek taraflı eylemlerde bulunmuş ve bu durutu da politika da takip etmiştir. Ancak hiçbir zaman Tahran'ı geriletmeyi başaramamıştır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz Amerika'nın dünyaya meydan okumak için yeni çabası başlığı altında. Amerikan istihbarat teşkilatları yayımladıkları bir raporla dünya düzeninin daha kırılgan hale geldiğini, Çin, Rusya ve İran gibi büyük güçlerin Amerika'nın üstünlüğünü temel alarak bu düzene meydan okuduğunu duyurdu. Yıllık tehdit değerlendirmesi 2024 başlığıyla yayımlanan bu rapor ağırlıklı olarak Çin ve Rusya'nın Amerika'ya yönelik tehditlerini ele alıyor ve ayrıca Siyonist rejimin Gazze şeridindeki savaşıyla bağlantılı çatışmaların genişlemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Teşkilatları'nın başkanlarının Senato'daki duruşmasıyla eş zamanlı olarak yayımlanan bu raporda şunlar belirtiliyor. Çin hırslı ama endişeli, Rusya çatışmacı ve İran başlanmak üzere bazı bölgesel güçler ve devlet dışı aktörler, uluslararası sistemin eski kurallarına ve aynı zamanda Amerika'nın üstünlüğüne de bu sisteme meydan okumaktalar. Bu rapor Ukrayna'daki savaşla eş zamanlı olarak Çin'in Rusya'ya ekonomik ve güvenlik yardımı sağladığını iddia ediyor. Bu Amerika'nın Çin ve Rusya gibi diğer uluslararası güçlerin düşmanlığının yanı sıra İran ve Kuzey Kore gibi diğer bazı ülkelerin düşmanca eylemlerini iddia etmesi ilk kez değil. Trump ve Biden'in başkanlıkları sırasında son yıllarda yayımlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesi gibi başka belgelerde de aynı iddialar dile getirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden hükümetinin ilk resmi ulusal güvenlik stratejisi sayılan Ulusal Güvenlik Stratejisi 2022 belgesinde Çin'i dünya arenasında neredeyse Amerika ile eşit seviyedeki tek rakip olarak değerlendirdi ve Amerika'nın dikkatinin Rusya üzerinde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Bu belgede Washington için en önemli jeopolitik meydan okumanın Çin Halk Cumhuriyeti olduğu belirtilirken Rusya'nın Avrupa'daki bölgesel düzene yönelik en acil tehdidi olduğu da belirtiliyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır üst düzey belgelerinde Çin'i kendisine ve Batı dünyasına yönelik en önemli tehdit olarak tanımlıyor ve Pekin'in emelleriyle yüzleşmenin gerekliliğini vurguluyor. Ağırlıklı olarak Amerika'nın Rusya ve Çin ile karşı karşıya gelmesine odaklanan bu belgede Beyaz Saray, dünya siyaseti alanında büyük bir değişimin yaşandığını ve Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra dünyada 30 yıldır var olan düzenin kesinlikle sona erdiğini ve büyük güçler arasında gelecekteki olayları şekillendirmek için rekabetin olduğu yeni bir dönem başladığını bildiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Teşkilatları'nın pazartesi günü Senato'ya sunduğu raporun diğer üst düzey rapor ve belgelerden farkı 6. ayına giren Gazze Savaşı başlanmak üzere önemli bölgesel gelişmelerin yaşanması. Ukrayna'da iç çatışmalar nedeniyle savaş alanında yaşanan yeni gelişmelerin yanı sıra Amerika'da bu ülkeye askeri yardım ve silah sevkiyatının devam etmesi söz konusu. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Çin ile ilgili olarak bu raporunda Tayvan'ın Pekin tarafından tehdit edildiğini yine iddia ediyor. Bu bağlamda Amerika'nın Ulusal İstihbarat Direktörü April Hines, Senato oturumunda milletvekillerinden Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım sağlanması konusunda anlaşmaya varmalarını istedi. Amerika Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü William Burns de bu toplantıda şunu iddia etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi konusunda müzakere için ciddi değil. Ukrayna hükümetinin güçlendirilmesini vurgulayan Hines ve Burns, Amerika'nın Çin'e, Pekin'in Tayvan'da dahil olmak üzere komşularına yönelik olası saldırganlığına ilişkin bir mesaj göndermesini talep etti. Öte yandan İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın küresel güvensizliği yayabileceğinden endişe duyduğunu dile getiren Hines şunları söyledi. Gazze krizi bölgesel gelişmelerin genişleme kapasitesinin bir örneğidir ve hatta sonuçları. Ayrıca Amerikan istihbarat yetkilileri Yemen'in Kızıldeniz'deki saldırılar gibi Siyonist rejimin savaş çığırtkanlıklarına karşı bölgesel tepkilere İran'ın ilham verdiğini her zaman iddia etmeye çalışmışlardır. Göz ardı edilmemesi gereken önemli bir konu da Amerikalıların Çin ve Rusya'nın temsil ettiği küresel eğilimin çok iyi farkında olmasıdır. Bu iki güç, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika gibi diğer yeni gelişen ekonomilerle birlikte dünya siyasetindeki temel gelişmeler ışığında, başta Amerika olmak üzere basının hegemonyasını da içeren mevcut dünya düzenini ve ekonomisini değiştirmek istiyor. Washington, Çin'in Rusya ile birlikte Batı dünyasının kurduğu ve desteklediği liberal uluslararası düzene meydan okumasından ve Batı'nın uluslararası sistem üzerindeki asırlardır süren otoritesine zarar vermesinden korkuyor. Amerikan istihbarat topluluğunun raporu gibi üst düzey ve yıllık raporlarında Washington yönetimi Çin, Rusya ve İran'da dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel rakiplerine karşı her zaman düşmanca bir yaklaşım benimsemiş ve rolünden bahsetmeden kendi taraflarında düşmanca eylemlerde bulunduğunu iddia etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın farklı bölgelerindeki krizi yaratması ve rakiplerine karşı düşmanca eylemlerinin hiçbirine bu raporlarda işaret edilmiyor. Değerli dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Selahattin Mehmet'le yok ya. Ben ne bekliyim?
İran şey terörizmle ve Ruşim için yetişti.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, son dönem iki komşu ülke olan Türkiye ve Suriye arasındaki diplomatik alanda görüşmelerin gerçekleşmesi ve dolaylı biçimde bunların gündeme yansıması tartışıldı, konuşuldu. Hala da gündemde bu konu sıcaklığını korumaktadır. Özellikle Rusya ve İran'ın da aracılığıyla bu normalleşmenin yeniden sağlanması konusuyla ilgili Türkiye ile Suriye arasında bu sohbetimizde röportajımızı bu konu etrafında sizlere sunmak istiyoruz. Siyasi analist Sayın Teymur Guliyev hocamız bizimle birlikte. Teymur hocam, hoş geldiniz efendim.
Meysem Bey, muhterem cenabınızı ve değerli dinleyicilerimizi selamlıyor. Hoş günler arzu ediyorum.
Efendim, bildiğiniz gibi iki ülkeyle ilgili, Suriye ve Türkiye ile ilgili son dönem üzücü haberler meydana geldi depremden sonra. Ancak diplomasi arenasında iki ülkenin de özellikle Türkiye'nin seçimlerden önce bir an evvel Suriye ile ilişkilerini normal hale getirmek istemesi konusu hala gündemde, sıcaklığını korumaktadır bildiğiniz gibi. Şimdi bu konu etrafında alalım görüşlerinizi. Böyle bir mesele mümkün mü Türkiye için? Nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Elbette mümkün ve dilediğimiz, Allah'tan istediğimiz bir haldir. Ama maalesef yıllar süresince biz bu arzu ettiğimiz hale, barış haline hasret kaldık. Elbette bunlar tekçe Suriye ve Türkiye halisine ait değildir. Hepimize ait olan bir manevi taleptir. Dahilden bizi inciden bir yaradır. Globalleşme devrinde bu tekniksel gelişim döneminde dünyada iki devlet birbiriyle münakaşada bulunursa size hiç öyle gelmesin ki bu sadece iki devletin işidir. Mutlaka bu iki devletin etrafında yanı başında kuvveler, güçler ve daha doğrusu süper güçler dayanmış oluyor. Mesela geçmiş devirlerde böyle bir hal olabilirdi. Bu büyük dünyanın bir köşesinde iki kabile, mesela Papua adasında Hint Okyanusu ile Sakit Okyanus'un sınırlarında bulunan yarısı Endonezya'ya ait olan yarısı resmiyette müstakil, özgür görünen bir Papua devleti var. Mesela o nispetle küçük olan bir adada 500 kabile var. O kabileler arasında, kabileler elbette iptidai kabile kuruluşunda yaşamakta ve onların arasında savaşlar da oluyor. Savaşların akıbetinde barışlar da gelip çıkıyor. Bundan bu cengelliklerde baş veren bu kavgalardan bizim haberimiz olmuyor. Ama bu uygarlık dünyasında devletlerin birbiriyle çatışması, hatta benim fikrimce çok zaman dış unsurların tehrikiyle, yani kışkırtmasıyla meydana geliyor ve sonradan iki devlet karşı durması dünya çapında büyük bir probleme dönüştürülüyor ve bundan kendi menfaatlerini çıkaranlar da oluyor. Demek şimdi Türkiye ile Suriye arasında münasebetlerin tanzimlenmesi için evvela askeri kuvvetlerin Suriye toprağından çıkarılması gerekir. Bu birinci mesele. O eski uykular, ben bir edebi tabirlerle bunu ifade etmek istiyorum, unutulmalı ve unutturulacaktır. Böyle görünüyor. Kim tarafından unutturulacak? Elbette yine de süper güçlerin hangi birisi olursa onların tarafından. Mesela bugün dünyanın eskiden kaç senelerce dünyanın en kızgın gerilim noktası Orta Doğu idiyse, şimdi görüyoruz ki bu gerilim noktası şimdi Doğu Avrupa'ya intikal etti. Yani Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında meydana gelen bu özel askeri ameliyat, yani Rusya tarafından buna özel askeri ameliyat deniliyor. Ukrayna tarafından bu bir işgal savaşı gibi tanınıyor. Yani uluslararası gerilim oraya atlamış oldu ve şimdi tüm süper güçlerin fikri orada, dikkati orada. Ve özellikle Orta Doğu'da aktif oyunculardan birisi olmuş Rusya Federasyonu da şimdi dikkatinin Orta Doğu'dan kendi sınırları etrafına çekilmesinin mecburudur. Yani buna mecburdur. Ve unutmayalım ki Orta Doğu olaylarında Filistin, İsrail, Suriye, Irak, Daesh olayı, Yemen hadiseleri, bunların hepsinde Rusya'da bir aktif oyuncu gibi bulunurdu. Şimdi bu meselelerde elbette kendisine fikir ve menfaat ortağı gördüğü İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti idiler. Elbette İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu'nun ortak dil bulmaları daha rahat oluyordu. Ama Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu'nun bir kadar defalarca kabarmış olan, abarmış olan bir problemleri yüze çıkmaktaydı. Böylelikle şimdi Tahran görüşünde elbette birçok meselelere bakılırken Türkiye, İran ve Rusya arasında esas meselelerin birisi de resmiyette de bu bildirilmişti. Suriye'de işgüdü koordinasyon meseleleriydi. Zannımca böyle bir karara gelinmiştir ki buradaki çelişkili demek iddialardan el çekilerek tüm fikir Avrupa'ya, yani az önce söylediğimiz Doğu Avrupa'ya, Ukrayna'ya yöneltilsin. Böyle de oldu. Elbette Türkiye Cumhuriyeti kendisine göre bir kudret sahibidir bölgede, ama Rusya Cumhuriyeti ile, süper güç olan Rusya Cumhuriyeti ile, Rusya Federasyonu ile mukayesede, affedersiniz, onun talepleriyle razılaşmaya mecburdur. Elbette Türkiye Cumhuriyeti ve hazırda bulunan devlet başkanı Ukrayna Rusya demek kavgasından da belirli menfaatler gütmektedir. Bu tabii bir haldir. Onun için bu Suriye meselesini bir türlü tamamlamak zorunda kalmış oluyor. Diğer taraftan Türkiye'nin dahilinde bu toprak komşu devletin toprağının işgalinden çok hoşnut olmayan siyasal kuvvetler var. Çok sayıda kaçkın mültecinin Türkiye'ye toplanmasının aleyhidarları az değildir. Türkiye'de bir zamanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye Suriye'den çok sayıda mültecinin toplanmasından bir yine de menfaat aleti gibi kullanmayı düşündü. Mesela o devirde Avrupa Birliği'ne öyle bir ultimatum verilmişti ki siz bizim talepleri kabul etmezseniz bu mülteci ordusunu sizin canınıza salırız. Yani sınırları açıp Avrupa'ya bırakarız. Ve seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde az önce söylediğim o hoşnut olmayan çevreleri razı salmak için elbette bu Suriye ile karşılaşmasına Türkiye bir türlü encam çekmeli, hitam vermelidir. Çünkü bu mesele sonsuza kadar uzanırsa bu ekonomik bakımdan Türkiye'ni tam güçsüz hale getirebilir ve daha acınacaklı, daha korkunç bir bunalımlarla rastlaşabilir. Türkiye ekonomik alandan siyasal alana sıçrayabilen bir krizlerle rastlaşabilir Türkiye cemiyeti. Son zamanlar Amerika Birleşmiş Devleti başkanlığından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle baskı karakterli mesajlar da geliyor. Kesin olarak diyemem elbette, ama belli ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Türkiye hakkında bir rahatsızlıkları var. Ve bunlar hepsi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığını Rusya'ya Rusya Federasyonu'na sığınmaya yine de mecbur ediyor.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda siyasi analist Sayın Temur Kuliyev hocamızla konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Türkiye-Suriye arasında ilişkilerin normal hale gelebileceği konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran Basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İran ordusu kara havacılık komutanının değişmesi ve İran'ın Kermanşah iline bağlı Tazeabad kentinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde İran Polis Teşkilatı Sınır Muhafızları Komutanı General Ahmet Ali Guderzi'nin sınırımızda güvenlik duvarı örme projesi için 3 milyon euroluk bir bütçe ayırdık ifadesini kullanmasına konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Polis Teşkilatı Sınır Muhafızları Komutanı General Ahmet Ali Guderzi düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu. Denizlerde düzen ve güvenliğin sağlanması amiralliğin sorumluluğundadır. Gemilerin denetimi ve kontrolü ise polis teşkilatımızın sorumluluğundadır. Güvenlik sağlama konusunda denizcilerimiz için bir eğitim merkezi oluşturduk. Sınırımızda güvenlik duvarı örme projesi için 3 milyar euroluk bir bütçe ayırdık. Ayrıca optik teçhizatı kullanılarak sınır denetiminin artırılması da gündemde. Sınır terminallerimizde izleme merkezlerinin kurulması sınır muhafızlarının en önemli icraatlarından biriydi. Bu yolcuların duraklamalarını en az zamana indirmesine yardımcı oldu. Enerji Bakanlığı ile yaptığımız işbirliğiyle son 3 ayda 27 milyon litre akaryakıt kaçakçılığının önüne geçtik. Akaryakıt kaçakçılığı önleme konusunda %95 artış yaşandı. Son bir yılda sınırlarımızda 4000'in üzerinde terör saldırısı önlendi. Düşmanın İran sınırlarına girmeden önce tespit edilip önlenebilmesi için denize çok sayıda radar ve elektronik sistemler oluşturduk. Bu sene sınırlarımızda 21 milyar temel değerinde kaçak eşya ile geçirdik. Sınırlarda 26 binden fazla çalıntı cep telefonu ve 200'den fazla çalıntı araba ele geçirildi.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Teşkilatları'nın yayımladığı bir raporda dünya düzeninin giderek daha kırılgan hale geldiğini ve Çin, Rusya ve İran gibi büyük güçlerin Amerika'nın bu düzendeki üstünlüğüne meydan okuduğunu duyurmasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerika İstihbarat Teşkilatları yayınladığı raporda hırslı ama endişeli Çin, çatışmacı Rusya ve İran gibi bazı bölgesel güçler ve uluslararası sistemin eski kurallarına ve Amerika'nın bu sistem içindeki üstünlüğüne meydan okuyor ifadelerine yer verdi. 2024 yılı tehdit değerlendirmesi adı altında yayınlanan raporda Çin ve Rusya'nın Amerika'ya karşı tehditlerine odaklanmış, aynı zamanda Gazze şeridindeki çatışmaların genişletilmesi konusunda uyarıda bulunulmuş. Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın küresel güvensizliği yayabileceği endişesini dile getirerek Gazze krizi bölgesel gelişmeleri nasıl genişleme kapasitesine sahip olduğunu hatta küresel sonuçları doğurabileceğinin açık bir örneğidir dedi.
Hemşehri gazetesinde İran'ın taşeron şirketlerle 20 milyar dolarlık anlaşma imzalamasına konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Güney Pars gaz sahası ile İranlı taşeron firmalar arasında 20 milyar dolar değerinde bir gaz anlaşması imzalandı. Güney Pars gaz sahası ile İranlı taşeron firmalar arasında İran Petrol Bakanı Orji'nin katıldığı törenle 20 milyar dolar değerinde bir gaz anlaşması imzalandı. Petrol Bakanı Orji törende yaptığı konuşmada ülkeye yönelik yaptırımların ve sabotaj eylemlerinin petrol endüstrisinin büyümesini ve gelişmesini engelleyemediğini vurgulayarak yaptırımlara rağmen istediğimiz her yerde petrol ihraç ediyoruz dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınızla uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugünkü programımızda son iki bölümde olduğu gibi zaman yönetimi meselesini ele alıp bu alanda daha detaylı bir şekilde bilgiler vermeye çalışacağız. Yaşam tarzının değişmesi ve daha iyi bir yolda adım atılması çoğu insanın arzusudur. Ancak hayat tarzının değişiminin kendimizde yaptığımız değişimlerden başlayacağını bilmemiz lazım. Değişim kendimizi geliştirip yetiştirdiğimiz zaman gerçekleşecektir. Akli, manevi, ahlaki ve yeteneklerin yetiştirilmesi gibi gelişmeler önem arz ediyor.
İnsanın kendini tanıması, yeteneklerini keşfetmesi, bu yeteneklerin yetiştirilmesi onun hayatının kalitesini artıracaktır. Tabii bu o kadar da kolay değildir. Bunun için azim, alıştırma ve yenilgilerden ürkmemeye ihtiyaç vardır. Bir kişi engebeli bir dönemi geride bırakarak yeteneklerini keşfedip istediği hedeflere ulaştığında başarılı ve yararlı olma hissine kapılır. Onun öz saygısı artar. Böylece içinden doğan mutluluk bir enerji dinamosu gibi onun hayatına neşe ve zindelik bağışlar. Böyle bir insanın hayatı daha güzel ve daha iyi bir aşamaya ayak basacaktır. Her kişi başarıya ulaşmak için planlamaya ve zamanını yönetmeye ihtiyaç duyar. Kuşkusuz zaman ve yönetimine ilgisizlik başarı yolundan uzaklaşmak demektir. Bu yüzden tüm insanlar kendilerini geliştirmek ve daha iyi yaşamak için zamanlarını yönetmeleri gerekiyor.
Geçen bölümlerde zaman yönetimi yolundaki en önemli sorunları ve engelleri ele aldık. Gerçek dışı ve hayali hedeflerin karar verme yetkisinden yoksun olmanın, işinin önceliklendirilmemesinin, hayır deme yeteneğinin olmamasının, kişisel disiplinden uzak olmanın, kısa ve uzun vadeli hedeflerin olmaması, ihmalkarlık, önemli işlerinde ertelenip önemsiz işinin öncelikte duruma gelmesi ve nihayetinde ince ayarlı ve doğru bir planlamanın yapılmamasının zaman yönetiminde en büyük sorunlar olduğuna değindik. Zaman yönetimi aşamaları birbirine bağlı ve ilişkili bir süreçtir. Hedef belirleme, tembellikten kaçınma, kişisel disipline sahip olma ve sağlam bir azim ile zaman yönetiminde başarılı olabiliriz.
Tahran Radyosu.
Zaman yönetimi alanındaki uzmanlar, zaman yönetimi sürecinde 3 temel ilkeye dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. İlk olarak mevcut durumun tanınması, ikincisi hedefin belirlenmesi, üçüncüsü de kendimizi ölçmemiz için kriterlerin belirlenmesidir. Zaten yapacağımız planlamada bu kriterlere göre yapılacaktır. Zaman yönetiminde başarılı olmak için mevcut durumu ve imkanları iyi bilmek gerek. Nerede durduğumuzu anladığımız zaman istikameti belirleyip koşullara uygun bir şekilde planlama yapabiliriz. Zaman yönetimi uzmanları mevcut durumun tanınması için birkaç günde yaptığınız işleri kağıda yazmanızı tavsiye ediyor. Böylece siz her iş için ne kadar zaman ayırdığınızın farkına varıp zamanınızı doğru mu yanlış mı yönettiğinizi anlayabileceksiniz. Bu yöntem sayesinde siz boşa harcadığınız zamanları görüp gelecekte yapacağınız planlamalarda bu boş ve gereksiz zamanlardan yararlanmaya çalışacaksınız.
Mevcut durumu tanımanız size hedef belirleme aşamasına ayak basmanıza yardımcı olacaktır. Hedef belirlemek aşamasında ise temel mesele yaşamda ne istediğinizi, nereye varmak istediğinizi bilmenizdir. Tabii bu sorunun yanıtını ararken gerçekçi olmakta fayda var. Böyle bir soruyu kendinize yönelttiğiniz zaman zihninizdeki hedefler de daha şeffaflaşır ve böylece siz de uzun ve kısa vadeli hedefleri daha rahat bir şekilde sınıflandırabilirsiniz. Yeteneklerinizi ve potansiyellerinizi geliştirip yetiştirmeyi ihmal etmeyin. Bunlar Allah-u Teala'nın sizlere bağışladığı büyük nimetlerdir. Zaten bu nimetler sayesinde başarılı olabilirsiniz. Böylece genel ve özel hedeflerinizi belirledikten sonra kendinize açık ve net varış noktaları belirleyin. Niçin çabaladığınızı bilmek önemli olmasının yanı sıra aynı zamanda da enerji kaynağıdır.
Planlamanızı mevcut koşullar ve imkanlara göre yapın. Örneğin, yabancı bir dili öğrenmek isteyen bir öğrenciyi düşünün. Bu kısa vadeli uygun bir hedef olarak mevcut durum ve imkanlara göre elde edilebilecek bir hedeftir. Zamandan doğru şekilde yararlanmak için ihtiyacınız olan en önemli becerilerden biri de planlama becerisidir. Verimliliğin doruğuna ulaşmak ve işlevselliğin artması için doğru bir planlama yapmak vazgeçilmezdir. İslami öğretilerde de bir kişinin her gününün geçen günüyle aynı olmadığı, her günü daha iyi ve değerli bir şekilde geçirmesi doğrultusunda bir planlama yapması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Başka bir deyişle, İslami öğretilerimiz bizden, hayatımızdan kemale doğru hareket edip her zaman çıkışta olmamızı istiyor.
İmam Ali Aleyhisselam zamanı doğru kullanmak hususunda yarenlerine ve sevenlerine şöyle bir ikazda bulunur. İki günü aynı olan insan ziyankardır. Bugünkü dününden daha beter ise kendine hıyanet etmiş olacaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam ilerleyen ve gelişen insanları överek şöyle buyuruyor. Bugünü dününden daha iyi olan bir insana imrenmek gerekiyor. İşte Ehl-i Beytimizin bu değerli sözleri sayesinde fırsatlardan yararlanmanın önemi de daha belirgin bir şekilde gözler önüne seriliyor. Her günümüz, ayımız ve yerimiz için doğru bir planlama yaparak hem maddi hem manevi bakımdan kendimizi geliştirip böylece Allah ile daha iyi bir şekilde irtibat kurabiliriz. Allah ile irtibatımız ve maneviyata ayırdığımız zaman ise huzur verici ve haz verici olmasının yanı sıra bizde de büyük değişimlere yol açabilir. Planlarımızı da yaptıktan sonra bunun son adım olduğunu değil, ilk adım olduğunu düşünmemizde fayda var. Şimdi kişi azmi ile çabasını birkaç kat daha artırmalıdır. Böyle bir kişi ihmalkarlık, tembellik ve zaaf gibi zaman yönetimi yolundaki engellerden sakınıp ciddiyet ile çaba göstermesi gerekiyor.
Bu aşamada göze çarpan en önemli konu ise planlama yaptıktan sonra muhakkak başarılı olacağımız düşüncesine kapılmamamız gerektiğidir. Özellikle de ilk kez yapılan planlamalarda bu konu çok önem arz etmektedir. Zaman yönetimi uzmanlarına göre planlamada başarılı olmak için planlamanın belli aşamalara ayrılmasını ve her aşama bittiğinde başarı oranının ölçülmesi için belli kriterler ve ölçütleri öngörmemizi tavsiye ediyorlar. Bu alandaki uzmanlara göre hedefin gelip çatmasını bekleyip daha sonra planlamamızın doğru olup olmadığını anlamaya çalışmamız doğru değildir. Örneğin siz 6 ay sonra planlamanıza bağlı olmadığınızı veya zaman darlığından dolayı onu ayak uyduramadığınızı anladığınızda planlamanızda değişiklikler yapmanız şart. İşte iyi bir planlama aynı zamanda da esnek olacaktır. Zaman yönetimi uzmanlarına göre zayıf bir şekilde uygulanmış bir planlama kağıt üzerinde kalan yüzlerce mükemmel planlamadan daha değerlidir.
Planlamadaki en önemli meselelerden biri de bu sürecin keyif verici olmayışıdır. Birçoğumuz planlamaktan hoşlanmayıp bu konuyla iyi geçinemiyoruz. Gerçek bu ki planlama birkaç tekniğin ötesinde olup sadece sevilen bir proses haline geldiğinde bizim başarımızda, mutluluğumuzda ve memnuniyetimizde ve gelişmemizde ciddi paya sahip olabilir. Kimi uzmanlara göre bu faaliyetin sevilmesi ve gönülden yapılması o faaliyetin planlamasında da büyük bir etki yapmaktadır. İşte bu ilgi duymak ve sevmek konu ile iyi bir duygusal bağ kurmamıza ve konu ile daha iyi bir şekilde geçirmemize yol açacaktır. Bundan dolayı hayatta planlama ile ilgili konuştuğumuzda planlamayı, sevmeyi ve planlamaya ilgi duymayı dikkate almamız gerekiyor. Çünkü ilgi ve sevgi olmadığında planlama da dıştan gelen bir baskıya dönüşüp hayatta geçirilmesi de pek mümkün olmayacaktır.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde sizlerle birlikte gençlik döneminde kişisel gelişim ve özgüven konusunu incelemek istiyoruz.
Evet, gençlik yaşamın baharıdır. Birçok gelişmenin yaşandığı, değerli ve kader belirleyen bir bahar. Gençlik mevsimi, parlama mevsimi, ibadet ve kendini geliştirme mevsimi, mücadele, cihat ve yapım günleri, öğrenme ve sorumluluk alma, fazilet ve liyakat gösterme mevsimidir. Bu yüzden gençlerden kendi insani erdemlerini ve ahlaki faziletlerini keşfetmek için büyük yetenek ve birikimlerini kullanmaları bekleniyor.
İnsanlık tarihi herhangi bir ülkenin büyümesinin ve gelişmesinin o toprakların gençlerine bağlı olduğunu göstermektedir. Çünkü gençlik, sorumluluk alma, bireysel ve toplumsal sorumlulukları kabul etme aşamasına girme zamanıdır. Bu dönemde kişinin dini ve sosyal görevlerini yerine getirmek için gerekli büyümeyi bulduğu, kendini geliştirmek için gençliğin sunduğu fırsatlardan yararlanması ve sorumluluklarını yerine getirmesi uygun olur. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu bağlamda şöyle buyuruyor. Siz aziz gençler, omuzlarınızda ağır bir sorumluluk olduğunu ve o sorumluluğun ise kendini geliştirmek olduğunu bilmelisiniz. Bilimsel ve düşünce açısından kendini geliştirmek, fiziksel güç, ahlaki ıslah açısından kendini geliştirmek, dini marifet ve dini davranış açısından kendini geliştirmek, başta gençler olmak üzere herkesin görevi bu salahiyetleri kazanmaktır.
Her gencin kendisine karşı ilk görevi kendini doğru tanımasıdır ve kendini olduğu gibi tanımak ve nasıl bir varlık olduğunu kavramaktır ve hangi nimetlere sahip olduğudur. Zira gencin kendini doğru tanıması ve içinde gizli olan yetenek ve kapasitelerden haberdar olması, ona kendi değerini anlama ve nasıl değerli bir varlık olduğunu anlama bilgisi veriyor. Ayrıca yetenekleri tanımak, gence geleceği için uygun karar almak yolunda doğru plan yapma ortamı hazırlıyor. Ve doğru bir program ile kendi kabiliyetlerini çalıştırması gerektiği ve hayatın çeşitli alanlarında göz kamaştırıcı ilerleme yaşamasını sağlıyor.
Böylece kendini tanımak, ayetlerde ve rivayetlerde vurgulanan en önemli görevlerden biridir. Nitekim Yüce Allah, Maide suresinin 105. ayetinin bir bölümünde şöyle buyuruyor.
Ey iman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin.
Kendine bakmanın genel bir anlamı vardır ve kendini tanımayı da kapsar. Yani genç hem kendini tanımalı ve hem de kendine bakmalıdır. Zira kendini tanımadan ve önemini anlamadan kendine bakmaya başlamaz. Bu yüzden kendini tanımak, kendini geliştirme ve murakabenin başlangıcıdır.
Kendini tanımak ve öz benliğin gerçeğini kavramak ve gencin sahip olduğu güç ve yeteneği tanımak, onun yaşam tarzı ve yolunun belirlenmesinde temel rol ifa eder. Her genç kendisinde ne tür bir güç ve kuvvet olduğunu, hangi özelliklere sahip olduğunu bilmelidir. Sonra bunları kullanarak dünya ve ahirette istediği kemale ulaşabilir. Fiziksel güç, akıl yürütme ve düşünme gücü, yaratıcılık ve yenilikçilik, diğer insanlarda nadiren bulunan fakat gençlerin özellikleri arasındadır. Bir genç, kendi varlığının gerçeklerinin tam olarak farkına varırsa, onda bir özgüven ve inanç duygusu oluşur. Kişisel ve toplumsal büyüme ve gelişmesi için hizmetlerin ve çeşitli faaliyetlerin kaynağı olabileceğine inanır.
Tahran Radyosu.
Bir gencin kendine karşı en önemli görevlerinden biri özgüven ruhuna sahip olması. Birçok erdemleri olduğuna ve hayatın çeşitli alanlarında etkili olabileceğine inanmasıdır. Eğer bir genç sahip oldukları ve toplum içinde neler olduğu konusunda tam bilgi sahibi olursa, özgüvenini kolayca güçlendirebilir ve önemli kişisel ve sosyal işler yapabilir. Kendine inancın önemli etkisi, bağımsızlık ve özgüven için temel oluşturmasıdır. Kendine inanç, gençler için diğer birçok özelliğin temelini oluşturan bir ortamdır. Çünkü kendine güvenen gençin bir planı vardır. Hırslıdır. Karar verir, dener ve bir şey yaparsa başarır. Bir genç kendine inanmıyorsa bu niteliklerden hiçbirine sahip değildir ve hayatını tembel ve işsiz olarak geçirmiştir. Hazreti Ali Aleyhisselam gençleri teşvik konusunda şöyle buyuruyor. Ne zaman bir işin zorluğundan korkarsan diren ki karşında küçük düşsün ve zamanın hadiselerine hile yap ki sana kolay gelsin.
Kendine inanmayan bir gencin hiçbir şey yapmaya cesaret edemeyeceği açıktır. Bu nedenle gençlerin önce yeteneklerini, ardından toplumdaki imkanları bilmeleri gerekmektedir. Daha sonra Kur'an-ı Kerim ve masum imamların rehberliğinde bireysel ve toplumsal faaliyetlerle uğraşır. Böyle yaparsa maddi manevi hayatta mutlaka başarılı olur. Gençlik aynı zamanda nefsani istekler ve şehvetli arzuların doruk noktasıdır. Doğal arzular, içgüdüsel arzular onlara hakim olursa kişinin dalalet ve karanlık uçurumuna düşmesinden korkulur. Din adamlarına göre kim batini şeref ve insani gevherini tanırsa bu tanıma onu şehvet ve batıl arzuların şerrinden korur. İçgüdülerin yersiz arzularına galip gelmek, pisliklerden ve günahlardan sakınmak, nefse kuvvet verir, şeref ve gurur kaynağı olur.
Muaviye'nin oğlu Yezid'in çok sevdiği ve adını Muaviye koyduğu bir oğlu vardı. Ömer el-Maksus adında faziletli bir öğretmen onun talim ve terbiyesini üstlendi. Ömer el-Maksus ise mümin ve Ehlibeyt Aleyhisselam'ı gerçekten seven, Muaviye ve oğlu Yezid'in zalimane davranışlarından yoğun şekilde nefret eden biriydi. Bu değerli hoca Yezid'in oğlunun eğitiminden sorumlu olduğu yıllarda ona insanlığın ve imanın bütün temellerini öğretmiş ve Kur'an-ı Kerim öğretilerinin aydın ışınlarıyla tüm benliğini aydınlatmıştı. Muaviye, babası Yezid'i kaybettiğinde 20 yaşındaydı ve halk onu halife olarak seçti ve onunla halife olarak biat etti.
Yezid'in halife olarak geniş toprakları yönetmek bu gencin içgüdülerini tatmin etmesi için en iyi araçtı. Fakat onun bilge ve hikmetli hocası, Yüce Allah'a olan inancı ve Kur'an'ın öğretileri ışığında onu iradeli, özgür ve bağımsız yetiştirmişti. Öyle ki hilafetin büyük makamı tüm ihtişamıyla onu yıkamadı ve onu şehvetin esiri yapamadı. Muaviye bin Yezid çok önemli ve hassas bir yol ayrımıyla karşı karşıya kaldı. Bir karar vermesi ve ikisinden birini seçmesi gerekiyordu. ve sonunda imanın gücü ve derin dini terbiyesi nefsine galip gelerek hilafetten çekildi. Ve çok açık bir şekilde ve cesurca aldığı kararla her türlü günahla kirlenmiş bu makama sırt çevirdi.
Kendini geliştirme arayışında gençte maneviyatın önemli yönü büyür ve gelişir. Kur'an-ı Kerim tüm insanları kendini geliştirmeye davet etmiştir. Âlâ suresinin 14. ayeti şöyle buyuruyor.
Kurtuluşa ermiştir her türlü kötülük ve günahlardan arınandır.
Yine Şems suresinin 9. ayetinde de şöyle okuyoruz.
Ki onu, o nefsini günahlardan temizleyen muhakkak kurtulmuştur.
Kur'an-ı Kerim'e göre saadet ve felaha ulaşmak ancak tezkiye yapanlarındır ve günaha bulaşanların ise kurtuluş yolu yoktur.
Gençlik kendini geliştirmenin en iyi dönemidir. Her gencin kişisel yeteneklerini ve Kur'an'ın öğretilerini ve masum imamların siyerini kullanarak ahlaki kirlilikten kurtulmak ve takvanın doruklarına ulaşmak için kullanabileceği bir dönemdir. Elbette kendini geliştirmek ve günahtan kaçınmak herkes için arzu edilir. Ancak genç bir insandan daha matluptur. Resulullah Efendimiz bu konuda şöyle buyurur. Tövbe güzeldir ve gençten daha güzel. Gencin ruh güzelliği tövbe ve temiz olmakla daha da artar. Ve o genç Allah-u Teala tarafından daha çok sevilir.
Gençlik, mükemmelliğe ulaşmak ve dereceleri yükseltmek için Allah'ın bir armağanıdır. Mükemmelliğin doruklarına ulaşan büyük adamların çoğu, gençlik dönemlerini en iyi şekilde kullandılar ve bu süre zarfında yaşamlarında büyük adımlar attılar. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni de gençlik döneminden en çok yararlananlardan ve diğerlerini de gençliğinden en çok yararlanmaya teşvik edenlerden biridir. İmam Hümeyni, gençlere tavsiyede bulunarak şöyle buyurdu.
Sizler genç olduğunuz süre bir şeyler yapabilirsiniz. Gençlik gücü ve iradeniz olduğu sürece nefsani hevesler, dünyevi arzular ve hayvani istekleri kendinizden uzaklaştırın. Fakat eğer gençlikte kendinizi ıslah etmek ve oluşturmak fikrinde olmazsanız, artık yaşlılıkta iş işten geçmiş olacak. Gençken bir şeyler yapın, yaşlanıp yıpranmanıza izin vermeyin. Gencin kalbi latif ve melekutidir ve fesat motivasyonları onda zayıftır. Lakin yaş ilerledikçe günahın kökleri kalpte daha da güçlenir. Ta ki ondan vazgeçmek mümkün olmaz.
Hicri Kameri 5. asrın edip ve asilzadesi Unsurul Meali Keykavus, Kavusname adlı kitabında oğluna gençlik dönemiyle ilgili ibret verici ve dinlenmeye değer öğütler vererek şöyle diyor. Ey oğlum, ne kadar yapabilirsen aklını izle. Gençlik yapma demiyorum, lakin kendini kontrol eden genç ol. Gençliğinizden gücünüzün yettiğince yararlanın ki yaşlanırsan zaten yapamazsın. Ve her ne kadar genç olursan ol, aziz ve celil olan Allah'ı unutma ve ölümden emin olma. Zira ölüm ne yaşlılığa bakar ve ne de gençliğe. Ey oğlum, uyanık ol ve gençliğinle böbürlenme. İtaat veya günahta her ne halde olursan ol, aziz ve celil olan Allah'ı an ve ondan mağfiret dile ve ölümden de kork.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizleri www.parstoday.ir adresinden takip edebilir, turkish@ws.irib.ir adresinden bizimle temas kurarak eleştiri ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuray.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.